Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Riyazus Salihin şerhinde Tevbe babındayız. 19. hadisteyiz. Zir bin Hubeyş rahimeullah'tan o şöyle demiştir. Zir bin Hubeyş tabi'in alimlerinden birisi. Mesler üzerine meshetmeyi sormak için Safvan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Safvan, seni buraya getiren nedir ey Zir dedi. İlim öğrenmek için geldim dedim. Safvan, bil ki melekler ilim isteyenin bu talebinden hoşlandıkları için kanatlarını onun üzerine gererler dedi. Ben büyük ve küçük ihtiyacı giderdikten sonra mesler üzerine meshetme aklımı kurcaladı. Sen de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden birisisin. Bu hususta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey söylerken işittin mi diye sana sormaya geldim dedim. Safvan, evet biz seferde veya yolcuyken cünüplük hali hariç 3 gün 3 gece meslerimizi çıkarmamayı bize emretti. Büyük ve küçük abdest bozmadan ve uykudan sonra mesleri çıkarmazdık dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevgi konusunda bir şey söylerken işittin mi diye sordum. Safvan evet dedi. Bir seferde yani bir yolculukta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la beraberdik. Onun yanında bulunduğum bir sırada bir bedevi yüksek sesle ey Muhammed diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesine yakın bir sesle gel diye karşılık verdi. Bedeviye yazık sana sesini kıs. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundasın. Ona karşı yüksek sesle konuşman yasak dedimse de Bedevi, vallahi kısmayacağım dedi. Bedevi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, derecelerine ulaşamadığı bir topluluğu seven kimse hakkında ne dersin diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, kişi kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir buyurdu. Safvan bin Assal sözüne şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize batı tarafındaki bir kapıdan bahsetti ki, eni 40 veya 70 yıllık yol veya bir süvari onun bir tarafından diğer tarafına 40 veya 70 yılda varabilir. Bu hadisin ravilerinden biri olan Süfyan şöyle diyor. Bu kapı Şam tarafındadır. Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı Tevbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş o taraftan yani batıdan doğuncaya kadar da kapanmayacaktır. Evet, İmam Nevevi rahimeullah bu hadisi tevbe imkanının ne zaman sona ereceğini açıklamak üzere burada zikretmiştir. Ayrıca hadis şu faydaları içeriyor. Birincisi, Zir bin Hubeyş, Safvan bin Assal radıyallahu anh'a ilim için gitmiştir. Safvan radıyallahu anh da ona melekler ilim isteyenin bu talebinden hoşlandıkları için kanatlarını onun üzerine gererler demiştir. Bu önemli bir cümledir. İlmin ve ilim öğrenmenin ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir. Burada kastedilen şer'i, dini ilimlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ilim kastedilmektedir. Dünyevi ilimler ise dünya içindir. Dünya faydasındadır. Ancak Kur'an ve sünnette asıl övülen ve teşvik edilen ilim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ilimdir. Bu Allah yolunda cihadında bir türüdür. Çünkü bu din iki şeyle ayakta durur. İlim ve silah ile. Hatta bazı alimler ilim öğrenmek Allah yolunda silahla cihad etmekten faziletlidir demişlerdir. Çünkü şeriatın korunması ancak ilimle gerçekleşir. Hatta silahla cihad da ilme dayanır. Mücahidin harekete geçmesi, savaşması, savaştan geri durması, ganimetin paylaşımı, esirler hakkında hüküm vermek gibi hususlar ancak ilim yoluyla olur. Dolayısıyla ilim her şeydir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Mücadele Suresinin 11. ayetinde mealen şöyle buyurmuştur. Ki Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Meleklerin kanatlarını ilim talibinin üzerine germeleri, onun talibi olduğu şeyden hoşnutluklarından, ona saygılarından ve ihtiramlarından, hürmetlerinden dolayıdır. Birisi çıkıp da ben bunu hissetmiyorum diyemez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle söylediği sabittir. Dolayısıyla bu gözle görülen gibi haktır, gerçektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadiste, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste, Allah gecenin son üçte biri kaldığında dünya semağına iner ve şöyle der. Kim bana dua edecek, icabet edeyim. Kim benden isteyecek, ona vereyim. Kim bana istiğfar edecek, onu bağışlayayım buyurur. Biz bu sözü Allah Azze ve Celle'den işitmedik. Ancak Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sağlam kaynaklarla gelince işitmiş gibi olduk. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi konularda söylediklerini, ondan bize sahih isnatlarla ulaşan sözlerini kabul etmemiz ve gözlerimizle görüp kulaklarımızla işitmişçesine yakinen inanmamız gerekir. Sonra Zir bin Hubeyş, Safvan bin Asal radıyallahu anha, büyük ve küçük abdest ihtiyacını giderdikten sonra mesler üzerine meshetme meselesinin aklını kurcaladığını söylüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an'da ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın buyurmuştur. Zir, bu aklımı kurcalıyor. Büyük ve küçük abdest ihtiyacını giderdikten sonra mesler üzerine meshetmenin caiz olup olmadığı hususunda aklımda şüphe var. Hangisinin doğru olduğunda kararsızım diyor. Bunun üzerine Safvan bin Asal radıyallahu anh, ona bunun caiz olduğunu açıklıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yolculuk esnasında meslerini sadece cünüp olup gusletmeleri gerektiğinde çıkartmalarını, büyük ve küçük ihtiyacı giderdikten veya uyduktan sonra çıkarmamalarını emretmiştir. Bu mesler üzerine meshetmenin caiz olduğunu göstermektedir. Hatta kişinin ayağında mest var ise onun üzerine meshetmesi ayaklarını yıkamasından daha faziletlidir. Her ne kadar bazıları bunun tam zıttını daha faziletli, yıkamanın daha faziletli olduğunu zannetse de meslere meshetmek daha faziletlidir. Nitekim Bukhari ve Müslim'in Mughire bin Şube radıyallahu anh'ten rivayet ettiklerine göre o bir yolculukta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken Mughire radıyallahu anh onun meslerini çıkarmak için harekete geçti. Fakat Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları bırak çünkü ben onları abdestliyken giydim buyurdu ve onların üzerine meshetti. Bu hadis ayağında mest bulunan kimsenin abdest alırken ayağını yıkamayıp üzerine meshetmesinin daha faziletli olduğunu göstermektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili bu şekilde cereyan etmiştir. Burada Allahu Alem Zir bin Hubeyş, Rahimullah gibi bazı kimselerin, tabiinden bazı kimselerin tereddütleri söz konusu. Bu da şundan dolayı. Acaba meslere meshetme hükmü Maide suresinin 6. ayetiyle nesh edilmiş olabilir mi? Bundan dolayı tereddüt ediyorlar. Çünkü her namaza kalktığınızda diye Allah Azze ve Celle abdesti emrediyor. Ve burada meslere meshetme geçmiyor. Bundan dolayı tabiin döneminde bazı kimseler tereddüt eder olmuşlardır. Fakat Cerir bin Abdillah el-Beceli radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı meslerine mesederken gördüm diye rivayet edince, bu rivayet kendilerine ulaşınca sevinmişlerdir. Çünkü Cerir bin Abdillah radıyallahu anh, Maide suresinin 6. ayetinin nuzulünden sonra Müslüman olmuş bir sahabe. Yani demek ki bu ayet nazil olmuş olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meslerine meshetmiştir. Kişi aklına bir şey takıldığında, onu en iyi bilen kimseyi arayıp ona sorması gerekir ki kalbinde aldığı cevapla ilgili bir şüphe kalmasın. Çünkü bazı insanlar bir takım dini hükümleri işitiyorlar ancak mesele işlerinde çözümlenmiyor. Hala tereddütlü oluyorlar. Buna rağmen içlerindeki şüpheyi giderecek bir kimseyi aramıyorlar. Bu yanlıştır. Çünkü iyice tatmin olana ve kalbinde hiçbir tereddüt kalmayana dek aramaya devam etmelidirler. İşte Zir bin Hubeyş Rahimullah da Safvan bin Asal radıyallahu anh'e mesler üzerine meshetmeyi, bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey işitip işitmediğini soruyor. O da evet, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bize şöyle emrederdi diye cevap veriyor. Bu hadis mesler üzerine meshetmenin meşru ve sabit olduğuna delildir. Bu hususta bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan tevatür derecesine hadisler ulaşmış. Ehl-i Sünnet de bu hadisleri kabul etmiştir. Hatta akide konusunda kitap yazan bazı alimler mesler üzerine meshetmeyi kitaplarında, yani akide kitaplarında zikretmişlerdir. Çünkü Şiiler bu hususta muhalefet ederek mesler üzerine meshetmeyi kabul etmemiş, inkar etmişlerdir. İlginçtir ki mesler üzerine meshetmeyi rivayet eden sahabilerden biri de Ali radıyallahu anh'tir. Buna rağmen Şiiler bunu inkar etmiş, kabul etmemişlerdir. Böylece mesler üzerine meshetme Ehl-i Sünnet'in şiarı olmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğuna dair şüphe olmayan mütevatir hadislerden biri olduğu hususunda ittifak edilmiştir. İmam Ahmed bin Hanbel rahimullah, mes hakkında kalbimde hiçbir şüphe yoktur. Diğer bir rivayete göre de bu Nebi aleyhissalatü vesselam ve ashabından 40 rivayetin bulunduğu bir meseledir demiştir. Sahih-i İlmihal'de İbrahim en-Nehai'nin şu sözünü de aktarmıştım. İbn-i Ebi Şeybe'de Musannef'inde zikrediyordu bunu. Biz öyle hayırlı kimselere yetiştik ki, yani kastettiği sahabeler, İbrahim en-Nehai tabiindendir. Biz öyle hayırlı kimselere yetiştik ki şayet onlar tırnaklarına meshetseydi biz de tırnaklarımıza meshederdik diyor. Yani onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmada, onun sünnetlerini araştırıp uygulamada o kadar hırslı idiler ki, yani onlar şayet tırnaklarına meshedecek olsalardı mutlaka bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmak için yaparlardı ve ben de bunu yapardım diyor. Evet, mesler üzerine meshin bir takım şartları vardır. Bunlardan birincisi, meslerin abdestliyken giyilmiş olmasıdır. Çünkü meslerini çıkarmaya çalışan Mughire bin Şube radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, onlara dokunma çünkü ben onları abdestliyken giydim demiş ve üzerlerine meshetmiştir. Mesli abdestliyken giymek hususunda ayakları yıkayıp giymek ve alttaki başka bir mesle meshedip giymek arasında bir fark yoktur. Mesela şöyle düşünün. Abdest aldınız, çorabınızı giydiniz, çorabı mes mesabesinde kabul edeceksiniz artık. Fakat dışarıdasınız, ayakkabınızı da giydiniz, bir yerde konakladınız. Yani orada da abdest almak için ayakkabıyla giriyorsunuz abdesthaneye. O abdestliyken giydiyse eğer ayakkabıyı kişi, abdestli haldeyken giydiyse o ayakkabısının üstüne mesheder. Mescide geçerken ayakkabısını çıkarmasının bir sakıncası yok.
Çıkartabilir.
Yani illa ayakkabıyı çıkarayım da çoraplara mesedeyim veya ayakkabının içindeki mesle mesedeyim diye uğraşmasına gerek yok. Çünkü meslerin çıkması abdesti bozmaz.
Mes çıkartıp ayakkabını da kılabiliriz.
Tabi. Mesli yanlı ayakta kılabilirsin. Evet. Önemli olan bu mest, üzerine mest yapılan kıyafeti artık çorap mıdır, ayakkabı mıdır, çizme midir neyse, bunu abdestliyken giymiş olma şartı vardır. Abdestliyken giydin, ondan sonra meshettin, meshettikten sonra çıkardın, bu abdesti bozmaz, mesih de bozmaz. Tekrar eğer abdestliyken ayakkabıyı giydin, namazı kıldın, abdestin bozmadan tekrar ayakkabıyı giydin, tekrar o ayakkabıya meshedebilirsin. Neden? Çünkü abdestliyken giydin. Mesele böyle. Evet. Şeyh Usaymin de şöyle diyor. Mesle abdestliyken giymek hususunda ayakları yıkayıp giymekle alttaki başka bir mesle mesle edip giymek arasında fark yoktur. Mesela eksiksiz bir abdest alıp ayaklarını yıkadıktan sonra meslerini giyse bunları abdestli giymiş olur. Bunun gibi önceden abdestliyken mes giyip üzerine meshetmişken bir mes daha giymeye ihtiyaç duyarak üzerine meshettiği ilk meslin üzerine abdestliyken bir mes daha giyecekse, yani ayakkabı giyerse mesela, ikinci mesle meshedebilir. Fakat bu durumda mes süresi hususunda ilk mest üzerine yaptığı mes esas alınır. Burayı şöyle açalım. Yani az önce söylediğim şeyi söylüyor İbn-i Hüseyin de burada. İşte çorabına dedik veya mestine sen evden abdestini aldın, giydin. Abdestliyken giydin, çıktın, üzerine ayakkabıyı giydin, sonra yolda mola verdin, abdesthanede abdest alırken ayakkabını çıkarmadan ayakkabına meshettin. Ondan sonra mescide girdin, ayakkabıyı çıkardın, abdestin bozulmadı, devam ediyor. Sonra mescitte namazını kıldıktan sonra çıkarken tekrar abdestli bir vaziyette ayakkabını giydin. Tekrar abdest alırken yine ayakkabını çıkarmana gerek yok. Ama eğer bu ayakkabıyı giymeden önce sen mesela evde abdesti aldın. Sonra çorabını giydin. Abdestin bozuldu o esnada. Tekrar bir abdest alırken çorabına meshettin. Çorabına meshettikten sonra dışarı çıktın. Ayakkabıyı giydin. Dışarıdayken de bir çeşme başında abdest alırken ayakkabını çıkarmadan meshettin. İşte bu meshin süresi ilk defa meshetmiştin ya çoraba. Evet. O çoraba meshettiğin andan itibaren başlar. Ayakkabıya meshettiğin andan değil. Evet. Yani ilk meshedilen şey geçerli. Evet. İkinci şart meshin küçük taharet, abdest için olması. O yüzden Safvan bin Asal radıyallahu anh cünüplükten değil, lakin büyük ve küçük abdest bozma ve uykudan dolayı meslerimizi çıkarmazdık demiştir. Yani uyku abdesti bozan bir hal. Yani çünkü yellenmeye sebep olur. Abdesti bozan bir haldir. Ondan sonra büyük veya küçük abdest. Bunlar da abdesti bozan hallerdir. Bunlardan dolayı mesleri çıkarmaya gerek yok. Bu hallerle abdest bozulduğu zaman yeniden abdest almak için buna gerek yok. Ama kişinin başına cünüplük gelmişse mest ederek kurtaramıyor. Gusledecek. Guslederken mestini çıkarmak zorundadır. İşte bu cünüplük hali hariç küçük ve büyük abdestlerin bozma hususunda veya uykudan dolayı mestlerimizi çıkarmazlık demiştir.
Az önceki mevzuda ayakkabıyla çorap olayında şey mi? Şöyle mi anlamaz? Ayakkabı da çorabın bir parçası gibi mi? Yani sonuçta bozulmuyor yani.
Evet.
Yani çıkartınca da
kişi bozuluyor. Ayağına giydiği her şeyin üzerine meshedebilir.
Evet.
Şimdi
çorap üstüne çorap giymek gibi bir şey.
Yani meshin üzerine çorap giymek gibi bir şey. Yani evet. Bazıları böyle kendisini meşakkate sokuyor. Mesela mesh giyiyor, üzerine çorap giyiyor.
Evet.
Bunu abdest alacağı zaman o çorabı çıkarıp illa meshin üzerine meshetmeye uğraşıyor. Evet. Böyle bir şeye gerek yok.
Evet hocam, anlaşıldı.
Üçüncü şart, meshin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği süre içinde yapılmaz. O da yolcu olmayan için, yani mukim, vatanında, memleketinde olan kimse için bir gün bir gece, 24 saat yani. Yani ilk meshettiği andan itibaren ertesi güne kadar bir gün bir gece meshedebilir. Yolcu için ise 3 gün 3 gecedir, 72 saat. Nitekim Müslim'in Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten yaptığı rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu, yani mest üzerine mesih, mukim için bir gün bir gece, yolcu için geceleriyle birlikte 3 gün olarak belirledi demiştir. Bu süre geçince artık mesih caiz değildir. Yani yolcu 3 günden fazla artık meshedemez. Mukim olan ise bir gün bir geceden sonra artık meshedemez. Yani ilk mesih yaptığı süreden itibaren baz alır. Burada Ömer radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet var. Bunu da İlmihal'de gerekli açıklamayı yapmıştım. Çünkü Şeyh Elbani rahimullah bunu delil getiriyor. Ömer radıyallahu anh'e birisi işte bir haftadır mesh yaptığını söylüyor. Sünnete isabet etmişsin diyor. Yolcuyken bunu yapıyor. Sünnete isabet etmişsin diyor Ömer radıyallahu anh'te. Şimdi hadis usulünde bir kayde var. Eğer sahabe bir şey hakkında sünnet diyorsa bu merfu hadis hükmündedir. Bu doğru. Lakin bizim burada bu rivayeti kabul etmeyişimizin sebebi şudur. Sahabenin bir şey hakkında sünnettir demesi mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir sözü intizam ettirmez. Sahabenin kendi kanaatini de barındırır. Ömer radıyallahu anh'den gelen bu söz Ömer radıyallahu anh'ın bunun sünnet olduğuna dair bir kanaatidir. Yani sahabe bir şeye sünnettir dediği zaman bu zımni manada zımnen merfu oluyor. Fakat burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kavli hadislerle net bir şekilde mukim için bir gün bir gece, yolcu için üç gün üç gece diye tayin edildiğinden biz burada Ömer radıyallahu anh'ın kavline itibar edemiyoruz ve bunu merfu hadis hükmünde göremiyoruz. Çünkü aslen merfu olan zımnen merfu olanın, hükmen merfu olanın önüne geçirilir. Evet. Böylece yolcu içinde 3 gün 3 gecedir. Zir bin Hubeş daha sonra Safvan bin Asal radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sevgi hakkında bir şey işitip işitmediğini soruyor. O da evet diyor. Ardından gür sesli bedeviden bahsediyor. Bu bedevi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a yüksek sesle ey Muhammed diye sesleniyor. O da ona yazık sana Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a yüksek sesle sesleniyorsun diyorlar. Oysa Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 2. ayetinde şöyle buyurur mealen. Ey iman edenler, seslerinizi Resulün, Nebi'nin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Nebi'ye yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Ancak bedeviler edepten pek anlamazlar. Çünkü onlar medeniyetten de ilimden de uzaktırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bedeviye aynı şekilde yüksek sesle cevap veriyor. Çünkü o insanların en güzel ahlaklısıdır. Her insana anlayacağı şekilde muamele ediyor. Hani dağlılar böyle bağırarak konuşur ya, o da anlayacağı dilden gel diyerek bağırıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam.
Belki de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o bedevinin bu ayetteki şeye muhatap olmaması için daha yüksek...
Allahu alem. Şimdi bunlara tabi cehalet mazeret. Bedevi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama derecelerine ulaşamadığı bir topluluğu seven kimse hakkında ne dersin diye soruyor. Yani onların derecesine ulaşamıyor ama onları seviyor. Onlara muhabbet besliyor. Ameli onlarınkinden az. Onlara denk değil. Bu adam kimlerle birlikte olur? O kimselerle beraber olabilir mi diye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kişi kıyamet gününde sevdikleriyle birlikte olacaktır buyurmuştur. Evet, Allah'a hamdolsun ki bu büyük bir nimettir. Hadisin bu kısmını rivayet eden bir başka sahabe Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah ve Resulünü seven kimseye kuşkusuz sen sevdiklerinle birlikte olacaksın buyurduğunu söyledikten sonra ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Ebu Bekri ve Ömer'i seviyor ve onlarla birlikte olmayı umuyorum demiştir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Aynı şekilde biz de Allah'ı, zatını, Resulünü, Raşid halifelerini, ashabını ve bunlardan sonraki hidayet rehberlerini sevdiğimize şahit tutuyor. Ondan bizi bu kimselerle birlikte haşreylemesini umuyoruz. Bu bir müjdedir. Kişi kimleri severse onlarla olur. Ameli daha az olsa dahi cennette onlarla birlikte olur. Allah haşir esnasında onu onlarla bir araya getirir ve hep birlikte Allah Resulü'nün Havz-ı Kevser'inden içerler. Müslümana düşen kafirleri sevmemesi, onlara dostluk ve sevgi, onlar tarafından dostluk ve sevgi gösterseler dahi onların Allah düşmanı olduklarını bilmesidir. Çünkü onlar sana ancak kendi maslahatları ve senin zararın için yaklaşırlar. Senin yararın için yaklaşmaları ise uzak ihtimaldir. Eğer ateşle suyu bir araya getirmemiz mümkün olsa, kafirlerin bize sevgileriyle nefretlerini bir araya getirmemiz de mümkün olurdu. Çünkü Allah Azze ve Celle onları düşmanlar diye isimlendirmiştir. Ey iman edenler, benim düşmanlarımı dostlar edinmeyin. Mümtehine Suresi 1. Ayet. Bakara 98. ayetinde de her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise bilsin ki Allah da bu kafirlerin düşmanıdır. Allah Azze ve Celle her kafire düşmandır. Her kafir de bizim düşmanımızdır. Her kafir bize karşı içinde şerden başka bir şey beslemez. Bu yüzden ırkı ne olursa olsun, sana ne kadar yakın olursa olsun, her kafire kalbinden nefret duyman, onun Allah düşmanı olduğunu bilmen gerekir. Allah Azze ve Celle Mümtehine Suresinin başında, ey iman edenler, benim düşmanım ve sizin düşmanınızı dostlar edinmeyin buyurmuştur. O halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu şu kaideyi kendimize düstur edinmeliyiz. Kişi sevdikleriyle beraber olacaktır. Evet. 20. hadis Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radiyallahu anh'ten. Yani Ebu Said el-Hudri ismiyle, künyesiyle meşhur olan bu sahabenin ismi Sa'd bin Malik bin Sinan'dır. O Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sizden önceki ümmetlerin birinde 99 cana kıymış birisi vardı. Yeryüzündeki en bilgili kimseyi soruşturdu. Ona bir abidi gösterdiler. Yani yeryüzünde alim bir kimse soruyor fakat ona abid bir kimse gösteriyorlar. Yani bu da insanların genelinin alim ile ibadet ehli bir kimseyi pek ayırt edemediklerini gösteriyor. Yani insanlarda bir böyle bir yapı her zaman oluşuyor maalesef. Yani bir kişi ilim sahibidir. Ona pek fazla itibar edilmez ama cahilin birisi vaizdir. İnsanlara etkileyici vaazlarda bulunur, kıssalar anlatır veya ibadetiyle insanların dikkatini çeker. Takvası, zühd, görünüşü bunlarla dikkatini çeker. Bu kimse o alimden daha üstün sayılır olur. Hatta şöyle kıssalar anlatırlar. Ne kadar sahip bilmiyorum ama çok eskiden hocalarımdan birinin anlattığı bir şeydi bu. Ebu Hanife işte alim. Kendi zamanında alimlerden birisi, ilimle meşgul olan birisi yani. Annesi buna bir fetva sorar. Ebu Hanife de cevabını verir. Fakat annesi, işte sen nereden bileceksin deyip gider. Ebu Zür'a diye orada o zamanki meşhur vaizlerden birisine bu meseleyi sorar. O da der ki, siz bir dakika bekleyin, ben bunu bir sorup geleyim der. Gelir Ebu Hanife'ye sorar, cevabını alır, ondan sonra annesine söyler. Annesi de eve sevinerek gelir, aferin oğlum bilmişsin. İşte Ebu Züra da böyle dedi diye. Bu bir hakikat. Mesela Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçişi dikkate alırsak, Elmalı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi'ye göre daha ilim sahibi birisidir. Her ne kadar kelamcı, felsefeci de olsa daha ilim sahibi birisidir. Konyalı Mehmet Vehbi ise daha çok İsrailiyat, kıssalar, vaazlar bu yönlü ağırlığı olan birisi. Onun tefsiri Elmalı Hamdi'nin tefsirinden daha fazla tutmuştur halk nezdinde. Halbuki ilmi değer açısından Elmalı Hamdi Yazır'ınki daha üstündür. Çünkü Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde İbn Kesir'den, İbn Ebi Hatim'den, Taberi'den nakiller vardır, hadisler vardır. Her ne kadar araya bir sürü kelam katmış olsa da. Konyalı Mehmet Vehbi'nin ise kaynakları bile belirsizdir. İsrailiyat kültürüne, toplumun yaygın kültürüne dayalıdır çoğu anlattığı şeyler. İşte burada da bu tabloyu görüyoruz sanki. Yeryüzündeki en alim kimseyi soruyor, ona bir abidi gösteriyorlar. İbadet ehli birisini gösteriyorlar. Abidin yanına giderek 99 cana kıydığını söyleyip tevbe imkanının olup olmadığını sordu. Abid hayır deyince onu da öldürdü ve öldürdüklerinin sayısı 100'e tamamlandı. Sonra yine yeryüzündeki en bilgili kimseyi sordu. Bu sefer ona alim birisini söylediler. Ona giderek 100 kişiyi öldürdüğünü ve tevbe imkanının olup olmadığını sordu. Alim, evet, tevbe etmene kim engel olabilir? Falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden kimseler vardır. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Yurduna bir daha dönme. Zira orası kötülükler yurdudur dedi. Burada bu alimin gerçekten basiret sahibi olduğunu görüyoruz. O abidin ise cehaletle bir fetva verdiğini, hislerle fetva verdiğini görüyoruz. Çünkü 99 kişiyi öldürmüşsün. Sana ne tövbesi? Bu şekilde yaklaşıyor. Ama bu, ilim sahibi olan ise yani Allah ile kimse senarına giremez, tevbenin arasına kimse giremez, engel olamaz. Fakat bunun bir şartı var diyor. Bunun üzerine adam yola çıktı, yolu yarıladığında ölüm gelip yetişti. Hakkında rahmet melekleriyle azap melekleri tartışmaya tutuştular. Rahmet melekleri, adam tevbe ederek, kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise, o hiçbir hayır işlememiştir dediler. Bu esnada yanlarına insan suretinde bir melek geldi. Onu aralarında hakem yaptılar. O melek geldiği yere uzaklığıyla gideceği yere uzaklığını ölçün. Hangisine daha yakınsa o tarafın melekleri götürsün dedi. Ölçtüler ve gitmek istediği yere daha yakın buldular. Bunun üzerine onu rahmet melekleri aldı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Rivayetlerden birisinde yani güzel ayrıntı veren bazı ziyadeler var. Bunları da zikretmek yerinde olur. Önemli ayrıntılar bunlar çünkü. Bir rivayette şöyle geçer. O kimse halkı iyi olan salihlerin köyüne bir karış daha yakın olduğundan oradan sayıldı diye geçer. Diğer bir rivayette Allah Teala adamın kendi köyüne uzaklaş, gideceği köye yaklaş dedikten sonra, yani yerleri yaklaştırıyor Allah Azze ve Celle, mesafeyi şimdi ölçün buyurdu. Onu gideceği köye bir karış daha yakın buldular. Başka bir rivayette de adam ölüm anındayken gitmekte olduğu köye doğru göğsüyle deprendi. Yani son anda can havliyle o tarafa doğru bir süründü. Evet. Nebevi Rahimullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten bu hadisi nakletmiştir. Bu adam pişman oluyor. Yani 99 can akıyor. Pişman oluyor ve tevbe imkanını olup olmadığını sormak üzere yeryüzündeki en bilgili kimseyi araştırıyor. Birisini gösteriyorlar. O da bir abidmiş. Yani sürekli ibadet ediyor ama ilmi yok. Tevbe edebilir miyim diye sorunca abid bu günahını çok büyük görerek hayır, tevben kabul olmaz diyor. Bu cevaptan rahatsız olan adam sinirlenerek onu da öldürüyor. Böylece öldürdüklerinin sayısı 100 oluyor. Sonra yeryüzündeki en bilgili adamı sormaya devam ediyor. Bu defa ona bir alimi gösterdiler. Yani adamın tevbedeki samimiyetine, kararlılığına bak ki, yani sana tevbe imkanı yok diyor birisi, onu öldürüyor. Bundan dolayı da bir günaha giriyor. Yani pes etmiyor yani tevbe etmekten. Ona giderek 100 cana kaydığını söylüyor bu sefer alime ve tevbe imkanı olup olmadığını soruyor. Alim, evet, senin tevbe etmene kim engel olabilir? Tevbe kapısı açıktır. Fakat falan köye git. Çünkü orada Allah'a ibadet eden kimseler var dedi. Allah daha iyi bilir ama bulunduğu belde küfür beldesi olabilir veya fıskın, fücurun aleni bir şekilde işlendiği, kötülüklere mani olmayan bir beldedir. Çünkü bu adam 99 kişiyi öldürüyor. Fakat halen o beldede bulunabiliyor, yaşayabiliyor, barınabiliyor. Demek ki kötülüklere engel olunmayan bir yer burası. Burayı terk et diyor. Bu yüzden alim dinini kurtarması için Allah'a kulluk edilen diğer beldeye hicret etmesini tavsiye etmiştir. Daha önce niyet babında hicretin de önemine değinmişti müellif. Burada da yine bu unsuru görüyoruz. Bunun üzerine adam tevbe edip pişman olmuş bir halde dinini kurtarmak için Allah'a ibadet edilen diğer beldeye hicret etmek üzere yola koyuldu. Yolun yarısında ölüm gelip çattı. Adam hakkında rahmet melekleri ve azap melekleri tartışmaya girdiler. Çünkü Allah bizi küfürden korusun, kafirin canını azap melekleri, müminin ruhunu ise rahmet melekleri alır. Bunlar birbirleriyle tartıştılar. Azap melekleri ne diyor? O hiçbir iyilik yapmadı. Bu neyin göstergesi? Amellerin imandan olduğunun bir göstergesi. Çünkü küfrüne hükmederek azap melekleri bunu istiyor. Hiçbir ameli yok. Bizde bir sürü çirkin ameli var, cinayet. Bu amellerin imandan olduğunu gösteren bir başka incelik burada. Yani tevbe ettikten sonra hiç hayır işlemedi. Yani o kötülüklerden tevbe ediyor ama kalp pişman, tamam. Ama fiili olarak hiçbir hayır işlemedi. Amel işlemedi yani. Rahmet melekleri ise ama o tevbe etti ve buraya pişman olmuş bir halde geldi dediler. Biz burada hemen şu kaydı giriyoruz. Yani görünüşte böyle. Yani bu adam tevbe etti ama amel cinsinden bir şey işlemedi. Bu adam nasıl kurtuluyor? Çünkü bu adam kudrete sahip olamadı. Salih amel işleyecek kudrete sahip olamadı. Şu ziyadeyi o yüzden önemli dedim. Son can havliyle bir sürünerek salihlerin beldesine bir yaklaşması var. Bu yola çıkışı var. Bu da bir amel. İşte insanın sorumluluğu iki şeyledir. Birisi ilim, diğeri kudret. Kişi güç yetirebilir bir haldeyken salih amele, yani imanın gereği olan amellere güç yetirebiliyor olmasına rağmen bilmiyorsa o sorumlu değildir. Bilmesine rağmen güç yetiremiyorsa bu da sorumlu değildir. Evet, burada melek diyor ki, yani Allah onların arasında hükmetmesi için melek gönderince iki beldeye olan uzaklığı ölçün. Adam hangisine daha yakınsa oraya ait olsun. Yani adamı onların halkından sayın. küfür beldesine daha yakınsa canını azap melekleri, iman beldesine daha yakınsa canını rahmet melekleri alsın. Ölçtükleri zaman gitmekte olduğu iman beldesine, kaçmakta olduğu kendi beldesinden bir karış kadar, yani çok az bir mesafe daha yakın olduğunu gördüler. Böylece ruhunu rahmet melekleri kabzetti. Bu hadisten çıkan pek çok sonuçtan bazıları şunlar. Katilin tevbe etme imkanı vardır. Bunun Allah kitabında, Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki delili şu ayettir. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındakileri dilediği kimseler için bağışlar. Nisa suresi 48. ayet. Yani şirk dışındaki günahları Allah dilerse bağışlar. Alimlerin büyük çoğunluğu bu görüştedir. İbn-i Useymin şöyle bir nakil yapıyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan katilin tevbe imkanının olmadığını söylediği rivayet edilmiştir. Çünkü Allah şöyle buyuruyor. Nisa 93. ayetinde. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi kalacağı cehennemdir. Burada ebedi ifadesi problemli bu tercümede. Çünkü haliden diye geçiyor orada. Ebedilikle pekiştirilmiyor. Buradaki haliden de kalıcılık demek. Yani onun cezası cehennemde kalıcılıktır. Allah ona gazaplanmış, lanet etmiş, rahmetinden kovmuş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ancak doğru olan cumhurun görüşüdür diyor burada İbn-i Hüseyin. İbn Abbas radıyallahu anh ise bu sözüyle o kimsenin öldürdüğü kimse açısından tevbe imkanının olmadığını kastetmiş olabilir diyor. İbn-i Hüseyin burada bir yorum yapıyor. Yani cem etme yoluna gidiyor. Biz de diyoruz ki burada bizde daha fazla bir ilim vardır. Elimizde daha fazla bir ilim var. O da şu. İbn Abbas radıyallahu anh'dan sahih olarak şu gelmiştir. Bir, katile tevbe yoktur diyor. Bu doğru. Sonra yani bu başka bir tarihte bu kadar gelmiş. Başka bir tarihte İbn Ebi Şeybe'nin musannefinde sahih bir isnatla şöyle diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Birisi geliyor bir soru soruyor. Katil için tevbe var mıdır diye. İbn Abbas radıyallahu anh'a hayır katil tevbe yoktur diyor. Sonra meclisindekiler ona soruyorlar. Ey İbn Abbas, ey Abdullah, adama böyle dedin. Gerçekten böyle midir? Katil tevbe yok mudur diye. O da diyor ki hayır diyor. Katil tevbe vardır ancak diyor. Bu adam diyor birisini öldürmeyi sanki amaçlamıştı öyle sezdim diyor. Bu yüzden diyor yani tevbe imkanı olduğunu öğrense o işi işleyecekti diyor. O yüzden diyor böyle söyledim diyor. Bu ayeti okuyor. Ve gerçekten de dediği gibi o adamın böyle bir cinayet işlemek üzere olduğu haberi geliyor sonra. Rivayetin sadece baş tarafını aktaranlar İbn Abbas işte katle tevbe yoktur görüşündeydi diye aktarıyorlar. Burada böyle bir işte yanlış anlamaya sebebiyet veriliyor. İbn-i Hüseyin Rahimullah da Allahu Alem bu rivayetten habersiz olduğundan veya sıhhatinden habersiz olduğundan olabilir. Burada cem etme yolunu tutmuş başka bir şekilde. Çünkü bir kimse birini öldürdüğünde üç kişinin hakkına tecavüz etmiş olur. Birincisi Allah'ın hakkı, ikincisi maktulün, öldürülenin hakkı, üçüncüsü de maktulün yakınlarının hakkı. Öldürülen kimsenin, akrabalarının, yakınlarının hakkı. Allah Azze ve Celle'nin hakkına gelince şüphesiz o tevbe eden kimseyi bağışlar. Çünkü Zümer suresi 53. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır, engin merhamet sahibidir. Yine Furkan 68-70. ayetlerine mealen şöyle buyurulur. Yine onlar yani Rahman'ın kulları ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve o azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tevbe ve iman edip salih ameller işleyenler başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Yani bak ne diyordu Allah Azze ve Celle? Haksız yere cana kıymazlar, zina etmezler diyor. Yani müminlerin vasfı olarak. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle. Fakat kim tevbe eder ve salih ameller işlerse bunların da bağışlanacağını, kötülüklerinin iyiliğe çevrileceğini bu ayetinde bildiriyor. Allah'ın izniyle burada bir problem yoktur bu açıdan. Bu Allah'ın hakkıyla ilgili. Ama maktulün yani öldürülenin hakkına gelince katilin tevbesi bu hususta bir fayda vermez. Katil tevbesiyle onun hakkını vermiş olmaz. Çünkü o ölmüştür artık ve ona hakkını helal ettirmek veya kan hakkından vazgeçirmek imkansızdır. İşte katilin tevbe etse bile kurtulamadığı hak budur. Yani katile tevbe yoktur derken kastedilen budur.
Helallik alamıyor.
Alamaz artık. Öldü çünkü, öldürdü adamı. Kıyamet günü geldiğinde Allah aralarında hükmedecektir. Bu hükmün de nasıl olacağını Allah bilir. Maktulün yakınlarının hakkına gelince katil kendini onlara teslim edip, katil benim, işte aranızdayım, isterseniz beni öldürün, yani kısas olarak, isterseniz diyet alın, isterseniz affedin diyerek suçunu itiraf etmedikçe bunun tevbesi geçerli olmaz. Yani cinayet suçunun karşılığı budur. Tevbe etmek isteyen kimse için. Evet. Şimdi Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın uzunca bir rivayeti var. Bugün sadece rivayetin metnini okuyalım. Bir sonraki derste rivayetin şerhini aktaralım. Çünkü hadis uzun olduğu için şerhinde de oldukça önemli şeyler var. Bir sonraki derste bunun şerhine tamamen ayıralım. Bugünlük sadece rivayeti zikretmekle yetinelim. Abdullah bin Ka'b bin Malik radıyallahu anh, ki babası Ka'b gözlerini kaybettiğinde onun elinden tutup götüren oğlu bu idi. Şöyle rivayet etmiştir. Yani Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın oğlu anlatıyor. Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ı Tebük gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme katılmayarak gazveden geri kalışını anlatırken dinledim. Şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı gazvelerden Tebük dışında hiçbir gazvede geri kalmamıştım. Yani Allah Resulü'nün bütün savaşlarına katıldım fakat Tebük böyle olmadı. Sadece Bedir gazvesinde geri kalmıştım. Onda da geri kalan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş için değil, sadece Kureyş'in ticaret kervanını takip için çıkmışlardı. Yani önceden planlanmış bir şey değildi. Nihayet Allah onları haberleri olmaksızın düşmanlarıyla karşı karşıya getirmişti. Üstelik ben Akabe gecesi İslam'a yardım için söz verildiğinde, yani Akabe biat yapıldığında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hazır bulundum. Bu biata da katılanlardan idim. Bedir gazvesi halk arasında Akabe biatından daha çok yad edilirse de beni Akabe'de bulunacağıma Bedir'de bulunsaydım demem. Yani Allah hangisinde bulundurduysa beni, ben buna hamd ediyorum demek istiyor. Tebük gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kaldığım esnadaki durumum şuydu. Ben hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kaldığım bu gazve zamanı kadar kuvvetli ve varlıklı olmamıştım. Yani maddi manevi imkanlarım bu kadar yerinde olmamıştı. Bu gazveye kadar hiç iki bineğim olmadığı halde bu gazve esnasında iki bineğim vardı. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveye kadar çıktığı diğer gazvelerde gideceği yeri söylemez, başka yere gidiyormuş izlenimi verirdi. Ancak bu gazvede gidilecek yeri açıkça söyledi. Yani hiçbir mazeretim kalmayacak şekildeydi demek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesi için şiddetli sıcak bir mevsimde yola çıkmıştı. Uzak ve tehlikeli bir yolculuk olacak, kalabalık bir düşmanla da karşılaşılacaktı. Bu nedenle gazve savaş ihtiyaçlarını ona göre hazırlansınlar diye Müslümanlara durumu açıkladı. Gitmek istediği yeri önceden haber verdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteki Müslümanların sayısı da epey çoktu. Öyle ki isimlerini bir deftere kaydetmek mümkün değildi. Yani bir defteri aşıyordu. Sadece isimlerini kaydetmek. O kadar kalabalık. Bu da gösteriyor ki savaşa katılanlar yazılıyordu. Nitekim onlar bize isim isim gelmiş. Rivayet kitaplarında işte Bedir Harbi'ne katılanlar, Uhud Harbi'ne katılanlar teker teker isimleriyle sayılmıştır. Demek ki bunlar bir kütük tutuluyordu. Burada da buna bir işaret var. Ka'b radıyallahu anh sözlerine şöyle devam etti. Bir kimse savaşa katılmamak için kaçıp kaybolsa bu hususta vahiy nazil olmadıkça bu işin gizli kalacağını zannedebilirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sefere çıktığı vakit meyvelerin yetiştiği, sıcaktan dolayı gölgelerin arandığı mevsimdi. Ben de bunlara çok düşkündüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte Müslümanlar hazırlığa başladılar. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hazırlık yapmak için sabahleyin çıkar. Fakat hiçbir şey yapmadan geri dönerdim. İçimden de ben ne zaman istesem hazırlığımı hemen yapabilirim diyordum. Yani istediğim zaman yaparım. Yani bir savsaklama var. Bu hal böyle devam etti. Herkes işini ciddi tuttu. Nihayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla bir gün erkenden yola çıktı. Ben ise hiçbir hazırlıkta bulunmamıştım. Yine sabahleyin hazırlık için çıktım. Fakat yine hiçbir şey yapmadan eve döndüm. Bendeki bu hal böyle devam etti. Nihayet ordu hızla yol alıp ilerledi. Yola çıkıp arkalarından yetişmeyi düşündüm. Keşke yapmış olsaydım fakat bu da bana nasip olmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kazaya çıktıktan sonra insanların arasına çıktığım zaman arkadaş olarak sadece münafıklık damgası vurulmuş kimseleri ya da Allah'ın mazur gördüğü güçsüz kimseleri görmek beni kederlendirdi. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Tebük'e varıncaya kadar beni anmamış, Tebük'te ashabı arasında otururken beni hatırlamış ve Ka'b bin Malik ne yaptı demiş. Seleme oğullarından birisi, ey Allah'ın Resulü, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu savaşa çıkmaktan alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel adama ne çirkin söz söyledin dedikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, ey Allah'ın Resulü, yemin ederim ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sükut etmiş. O ara beyaza bürünmüş, serap içinde dalgalanan bir adam görmüş ve bu kesin Ebu Hayseme demiş. Bir de ne görsünler, o adam gerçekten Ensar'dan Ebu Hayseme. Bu zat bir ülke kurma tasadduk ettiğinde münafıkların kendisiyle alay ettikleri kimsedir. Yani bir ölçek şöyle bir avuç gibi bir şey, hurma tasadduk ediyor. Münafıklar da kendileri bir hayırda bulunmadıkları halde bu ne, bu kadar az bir tasadduk mu olur diye dalga geçiyorlar. Bunun üzerine bir ayet nazil olmuştu. İşte buna işaret ediyor Ka'b bin Malik. Şöyle devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebük'ten Medine'ye dönmekte olduğunu haber aldığımda beni üzüntü ve telaş sardı. İçimden mazeret için yalanlar düşünmeye başladım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gazabından nasıl kurtulacağım diyordum. Aile halkım içinde fikir sahibi herkesten bu hususta yardım istiyordum. Yani ne söyleyeyim, ne diyeyim diye danışıyordum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelişi yaklaştı. Bu söylendiği zaman uydurmuş olduğum tüm yalanlar kafamdan dağıldı. Bunların hiçbiriyle ondan asla kurtulamayacağıma kanaat getirdim ve ona doğruyu söylemeye karar verdim. Nihayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seferden dönünce ilk iş mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılar. Sonra halkın işlerini görüşmek için mescitte otururdu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapınca gazveden geri kalanlar yanına gelerek mazeret gösterdiler. İnanması için yemin ettiler. Bunlar 80 küsur kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunların zahirde gösterdikleri mazeretlerini ve biatlerini kabul etti ve onlar için bağışlanma dileyip iç yüzlerini Allah'a havale etti. Ben de varıp selam verdiğimde öfkeyle karışık bir tebessümle gülümsedi. Sonra gel buyurdu. Yürüyerek yanına gittim ve önünde oturdum. Bana niçin savaştan geri kaldın? Binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordu. Ben de ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım, ileri süreceğim mazeretlerle onun gazabından kurtulabileceğimi düşünebilirdim. Çünkü insanlara fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceririm. Ancak yine yemin ederim ki bugün sana yalan söyleyerek rızanı kazansam bile çok geçmeden Allah gerçeği sana bildirir, sen de bana kızarsın. Doğruyu söylediğimde de bana kızacaksın. Ama ben doğru söylemekle Allah'tan hayırlı bir sonuç beklerim. Vallahi kazadan geri kalmam için hiçbir özüm yoktu. Hiçbir zaman da bu kazadan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım dedim. Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle devam etti. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatü vesselam işte bu doğru söyledi. Haydi kalk hakkında Allah hüküm verene kadar bekle dedi. Ben kalkınca Seleme oğullarından bazıları kalkıp peşime takılarak vallahi senin daha önce suç işlediğini bilmiyoruz. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi mazeret söylemekten aciz kaldın. Halbuki günahlarının bağışlanması için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın istiğfar etmesi, senin için bağışlanma dilemesi yeterdi dediler. Vallahi beni o kadar ayıpladılar ki tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönüp önceki söylediklerimin yalan olduğunu söylemeyi bile düşündüm. Sonra onlara benim durumuma düşen, bu duruma düşen başka birisi var mı diye sordum. Evet, senin bu durumuna düşen iki kişi daha var. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar dediler. Kim o iki kişi dedim. Murare bin Errebi el-Amiri ve Hilal bin Umeyye el-Vakifi diyerek Bedir gazvesine katılmış ve insanlara güzel örnek olan iki salih şahsın adını verdiler. Bunlar yani Kab bin Malik Akabe'ye katılmış olsa da Bedir'e katılmamıştı ama bu diğer geri kalan iki kişi bunlar bir de Bedir ashabından. Evet. Bana onlardan bahsettikleri zaman geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar ya da şöyle dedi. Bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Öyle ki yeryüzü bana yabancı gelmeye başladı. Tanıdığım yer olmaktan çıktı. 50 günü böyle geçirdik. Diğer iki arkadaşıma gelince onlar bu duruma boyun eğdiler. Ağlayarak evlerinde oturdular. Ben ise onlardan daha genç ve dinçtim. Evimden çıkarak Müslümanlarla camide yani mescitte namaz kılar, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yerinde otururken yanına gider, kendisine selam verir. Kendi kendime acaba selamımı alıp dudaklarını kımıldattı mı, kımıldatmadı mı derdim. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar, fark ettirmeden kendisine bakardım. Namaza yöneldiğimde bana bakar, kendisine baktığım zaman da yüzünü çevirirdi. Müslümanların bana olan sert tutumları uzayınca Ebu Katade'nin bahçe duvarından atlayıp yanına gittim ve selam verdim. Ebu Katade amcaoğlum ve en çok sevdiğim insandı. Vallahi selamımı almadı. Ona ey Ebu Katade, Allah aşkına sana soruyorum. Benim Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun dedim. Cevap vermedi. Allah adına yemin vererek bir daha sordum. Yine cevap vermedi. Ben bir daha yemin verince Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri döndüm ve duvardan atlayarak oradan ayrıldım. Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Bir de baktım Medine'ye yiyecek satmak üzere gelmiş Şamlı bir çiftçi etrafındakilere Kab bin Malik'i bana kim gösterir diyordu. Halk da beni gösterdi. Adam yanıma geldi ve bana Gassan Melikinin, Gassan Kralının gönderdiği bir mektup verdi. Ben okuma yazma bilirdim. Mektubu okudum. Mektupta şöyle diyordu. Aldığımız habere göre arkadaşın sana kötü davranıyormuş. Allah seni değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yurtta yaşasın diye yaratmamıştır. Yanımıza gel, sana ikramda bulunalım. Mektubu okuyunca, bu da başka bir imtihan dedim. Hemen orada bulunan bir tandıra yöneldim ve mektubu ateşe atıp yaktım. Derken 50 günün 40 günü geçmiş ama hala hakkımızda vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs birden çıka geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımından ayrılmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır, sadece ondan uzak dur ve ona yaklaşma dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diğer iki arkadaşıma da aynı emri gönderdi. Bunun üzerine eşime ailenin yanına git ve Allah bu meselede hüküm verene kadar orada kal dedim. Hilal bin Ümeyye'nin hanımı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek ey Allah'ın Resulü, Hilal bin Ümeyye ihtiyar bir biçaredir. Bir hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görüyor musun diye sormuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır görmüyorum ama kesinlikle sana yaklaşmasın buyurmuş. Kadın da şöyle demiş. Vallahi onun kımıldayacak hali yok. Ayrıca başına bu iş geldiğinden beri sürekli ağlıyor. Yakınlarımdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşinin sana hizmet etmesi için izin istesen olmaz mı? Bak sana Hilal bin Umeyye'ye bakması için hanımına izin verdi dedi. Ben de ona hayır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemem. Hem izin istediğimde Allah Resulü'nün bana ne söyleyeceğini bilemem. Zira ben genç bir adamım dedim. Bu vaziyette 10 gün daha geçirdim. Böylece bizimle konuşulması yasaklandığından beri tam 50 gün dolmuştu. 50. gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah Teala'nın kitabında andığı şekilde içim daraldığı ve genişliğine rağmen yeryüzü bana dar geldiği bir halde otururken Sel dağının tepesindeki birinin var gücüyle Kab bin Malik müjdeler olsun sana diye bağırdığını duydum. Derhal secdeye kapandım. Zira feraha çıkma gücünün geldiğini anlamıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca Allah Teala'nın tevbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş. Bunun üzerine halk bize müjde vermeye koşmuş. İki arkadaşıma da onlara da müjdeciler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci koşup Sel Dağı'na çıkmış. Onun sesi bu atlı kimseden daha önce geldi. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince ve sırtımdaki elbiseyi çıkarıp müjdesinin karşılığı olarak ona giydirdim. Hani bizde muştu verince birisine hediye verirler. Demek ki bu adet sahabe arasında vardı. Bu müjdesine karşılık bu elbiseyi çıkarıp ona verdim diyor. Vallahi o gün giyecek başka elbisem de yoktu. Bir elbise emanet alıp giydim ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek üzere yola koyuldum. İnsanlar yolda grup grup beni karşılıyor. Tevbemin kabul edilmesi sebebiyle tebrik ediyor ve Allah'ın affı sana kutlu olsun diyorlardı. Kâb radıyallahu anh şöyle dedi. Mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın ortasında oturuyordu. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalktı, koşarak yanıma geldi, elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başkası ayağa kalkmadı. Talha radıyallahu anh'ın bu davranışını Kâb hiç unutmazdı. Kâb radıyallahu anh şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde yüzü sevinçten parlayarak şöyle buyurdu. Dünyaya geldiğinden beri yaşadığın en hayırlı gün sana kutlu olsun. Ben ey Allah'ın Resulü, bu af senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mıdır diye sordum. Benim tarafımdan değil, Allah tarafından buyurdu. Sevindiğinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü sanki ay parçası gibi parıldardı. Biz de sevindiğini böylece anlardık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne oturduğumda, ey Allah'ın Resulü, tevbemi tamamlamak için bütün malımı Allah ve Resulü uğrunda tasadduk edeceğim dedim. Malının bir kısmını dağıtmayıp yanında tutman senin için daha iyi olur buyurdu. Ben de öyleyse Hayber fethinde hisseme düşen malı yanımda tutuyorum dedikten sonra ey Allah'ın Resulü Allah Teala beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Hayatta kaldığım sürece ancak doğruyu söylemek de tevbemin tamamındandır. Vallahi bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah Teala'nın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a o sözleri söylediğim günden bu yana hiç yalana başvurmadım. Kalan ömrümde de Allah Teala'dan beni yalandan koruyacağını umarım. Bunun üzerine Kâb radıyallahu anh diyor. Bunun üzerine Allah Teala şu ayetleri indirdi. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Hani şu durumları Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini iyice sıkıştırmıştı. Nihayet Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlamışlardı. Eski hallerine dönmeler için Allah tevbelerini kabul etti. Allah tevbeleri kabul eden ve bağışlayandır. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tevbe suresi 117-119. ayetler. Kâb radıyallahu anh şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki beni İslam ile şereflendirdikten sonra Allah Teala'nın bana verdiği en büyük nimet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda doğruyu söylemem ve yalan söyleyip de yalan söyleyenler gibi helak olmamamdır. Çünkü Allah Teala yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimse söylemediği kadar ağır sözler söyledi. Hiç kimse söylemediği kadar ağır sözler söyledi. Tevbe 95-96. ayetlerinde şöyle buyrulur. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerinden onları cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına ant içecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, yani kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Kâb radıyallahu anh dedi ki, biz üç arkadaşın durumu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Allah'tan affedilmelerini dilediği kimselerinkine göre ertelenmişti. Daha gecikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim hakkımızda Allah Teala bir hüküm verene kadar bize yapacağı muameleyi tehir etmişti. Nihayet Allah Teala şöyle buyurdu. Hani şu geri bırakılan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Yani Tevbe 118. ayet. Allah Teala'nın geri bırakılan üç kişi diye bahsettiği bizim savaştan geri kalmamız değildir. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gelip yemin ederek mazeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini kabul etmesi, bizim durumumuzu ise geriye bırakıp ertelemesi olayıdır. Yani muhallefun, geri kalma olayı ile kastedilen savaştan geri kalma değil de tevbelerinin ertelenmesi, yani onların durumlarındaki hükmün ertelenmesidir. Başka bir rivayette şöyle geçer. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Tebük gazvesine perşembe günü çıktı. Yola perşembe günü çıkmayı severdi. Yine diğer bir rivayette şu ziyade vardır. Seferden ancak gündüzün kuşluk vakti dönerdi. Seferden döndüğünde de ilk önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra orada otururdu şeklinde geçmektedir. Bu hadisi bu şekilde Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah izin verirse hadisin genişçe şerhini bir sonraki derse bırakalım. Çünkü pek çok detaylar, ibretler var. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbilek. Amin. Ecmain.